Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. 10. levmada kaldık. Rabbim istifadeyi nasip etsin. 10. levmanın girişinde ilk 9 levmada neyi öğrendik? Hangi damgaları, hangi mühürleri tefekkür ettik? Bunun beyanı var. Neyi öğrenmişiz? Arkadaş, bir hayat. Hayat üzerine vurulan mühürleri okuduk. Başka? İki ve ihya, hayat vermek fiilindeki mühürleri okuduk. Başka üç, zevil hayat, hayat sahibi mahlukat üzerindeki mühürleri okuduk. Bunlarla birlikte her bir cüz üzerindeki ve cüz'iye üzerindeki ve her bir kül ve külliye üzerindeki. Başka? Ve kainatın heyet-i mecmuasına, kainatın bütününe darbedilen, vurulan tevhid, Allah'ın birlik hatemlerinden, mühürlerinden bir kısmı. Bir kısım misalleri mezkûr beyanda, yani ilk 9 lemada anlaşıldı. Hayat, hayat vermek, hayat sahibi mahlukat, cüz, cüz'iye, kül, külliye ve kainatın heyet-i mecmuasına vurulan mühürleri okuduk. İzah etmiştik ama bir daha izah edelim. Cüz nedir? Cüz'iye nedir? Kül nedir? Külli nedir? Yapacağım bu izah 40. hocamızın bir izahı. Onun bir eserinden öğrendiğimi naklediyorum. Cüz ve külli şöyle anlatıyor. El, ayak, baş cüzdür. İnsanın kendisi küldür. Demek ki cüz neyde yazılıyor? Külde yazılıyor. Başka bir misal, mesela pencere, oda, duvar cüzdür. Hangi külde yazılmış? Evde. Ev küldür. Mesela arabaya baksak, tekerlek, camı, direksiyonu cüzdür. Bir parçadır. Bu parçalar neyde birleşmiş? Arabada. İşte o araba o cüzlere kıyasla küldür. O zaman cüz dendiğinde bir varlığın oluşmasına sebep olan parçalar kastediliyor. Kül dendiğinde o parçaların birleşmesiyle meydana gelen varlık kastediliyor. Cüz'i ve külli ise farklı. Külli dendiğinde nev kastediliyor. İnsan dediğimiz zaman küllidir. Cüz'i de benim. Tek bir insan. Mesela kelebek dediğimizde külli kastederiz. Bütün kelebekler. Tek bir kelebek o külliğinin cüz'isidir. Melek küllidir. Hazreti Cebrail cüz'idir. Cüzle kül, cüz'i ile külliyi daha böyle net fark ettirmek için 40. hocamız şunu da beyan etmiş. Arada şöyle bir fark var. Cüze külün ismi verilmiyor. Mesela el ayak başa insan denilmiyor. Pencere, duvara, efendim odaya ev denilmiyor. Ama cüz'iye külliğinin ismi veriliyor. Külliye insan dedik ya, ben cüz'iyim, ben neyim? Ben de bir insan. Elma ağaçları nevi külliydir. Ağaçtı. Bir elma ağacına da aynı isim verilir. Demek ki bakın arada bir fark var. Cüz'e külün ismi verilmiyor ama cüz'iye külliğinin ismi veriliyor. Bu izahattan sonra bir daha toparlarsak, işte ilk 9 lemada hayatın üzerine, hayat vermek fiili üzerine, hayat sahipleri üzerine. Öyle hayat sahipleri ki hem cüz'inin hem cüz'iyenin üzerine, hem külliğinin hem de külliyenin üzerine sözün özü, kainatın heyet-i mecmuası üzerine vurulan tevhid damgalarından bir kısmını okuduk. Bu delil, 10. lemmadaki delil, ihatası biraz daha zor bir delil. Çünkü bu delil vahdaniyet delili. Yani kainatın heyet-i mecmuasındaki bir damgayı okumaya ve ihata etmeye çalışacağız. Şimdi dinle. Enva ve külliyat üstüne vaz edilen. Külliyat neymiş? Bu arada da geldi. Enva'nın aynısı. Külliyat, külli kelimesinin çoğulu. Külli ile bir nev kastediliyor. Külliyat ile nevler kastediliyor. Enva ve külliyat aynı manadadır. Üstadımız manayı kuvvetlendirmek için aynı manaya gelen farklı iki kelime kullanmış. Yani bu cümleyi şimdi dinle enva üstüne vaz edilen ya da şimdi dinle külliyat üzerine vaz edilen şeklinde geçebiliriz. Üstadımız böyle cümleyi zenginleştirmek ve dikkati heyet-i mecmuayı toplamak için aynı manaya gelen iki kelime zikretmiş. Şimdi dinle enva ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkelerinden. Neydi vahdaniyet sikkesi? O çokluğun tek bir zata işaret etmesi. Ahadiyet neydi? Bir tek varlığın o çoklukta tecelli eden isimleri, sıfatları kendinde tezahür ettirmesi. O çoklukta gözüken delilleri tek başına izhar etmesi. Biz 10. lemada vahdaniyet mühürlerinden bir taneyi zikir edeceğiz. Şöyle ki, ince bir delil, dikkat istiyor. Tek bir semere ile, tek bir meyve ile semeradar, meyvedar bir şecerenin, ağacın yaratılışlarındaki, şimdi bir elma ağacını düşünelim, daha net tefekkür için, tek bir elma ile üzerinde yüzlerce elma olan o ağacın yaratılışlarındaki suubet, zorluk ve suhulet birdir. Yani biz şunu diyemiyoruz. Tek bir elmanın yaratılması ağacın yaratılmasından daha kolaydır diyemiyoruz. Ya da diyemiyoruz. Ağacın yaratılması elmanın yaratılmasından daha zordu diyemiyoruz. Bakıyoruz ki her biri hem meyve hem ağaç, hatta bir tek çiçek ile bahar, hatta bir fert ile o ferdin milyonlarca efendim efradı bulunan nevin yaratılışı aynı. Niye aynı? Niye aynı? Üstadımız 3 madde sayıyor. Aynı olmasının sebebi. Çünkü İkisi de bir merkeze bakar. Ağaçtan yola çıksak bir merkeze bakar. Bütün meyveler ya da tek bir meyve bir merkezden kökten beslenir. Merkezleri bir. Bin tane meyve de olsa aynı merkeze bakıyor. Bak birazdan şuraya geleceğiz. Bir tek meyvenin icadı için o merkeze ihtiyaç var mı? Var. O merkez olmadan tek bir meyve icat edilir mi? Edilmez. O zaman bütün meyveler olmasın, tek bir meyve olsun, daha kolay olur dediğimizde o merkezin de olmaması lazım. Yani merkez olduktan sonra, yani bir ağacın kökü olduktan sonra, dalı olduktan sonra, ha o kökten ve daldan bir tek meyve beslenmiş, ha 100 meyve beslenmiş. Buradaki bakın kayda şu. Çoğun vücudu için ne lazımsa tek bir eşyanın misalden yola çıksak meyvenin vücudu içinde aynı şey lazımdır. Aynı şey lazım olduğu için bu zor, bu kolay demiyoruz. Yani bir ağaca bin meyve değil bir tek elmayı takacak olsak yine o ağaca kök lazım, gövde lazım, dal lazım, tohum lazım. Hiçbir farkı yok. Demek ki ikisi bir merkeze bakıyor. İkinci cümlemiz bir kanuna bağlıdır. Bin tane meyve misalden yola çıksak meyve büyüme kanununa bağlı. Değil mi? Bir tek meyve de o kanuna bağlı. Yani bir tek meyvenin vücudu için büyüme kanununun icadı lazım, varlığı lazım. Boş verin bütün kainatı değil mi? Bir tek meyvenin çıkmasını istiyorsak büyüme kanununun yoktan yaratılması lazım. Bu kanun yaratıldıktan sonra ha tek bir meyve o kanun ile büyümüş, ha binlerce meyve o kanun ile büyümüş. Arada bir fark yok. Üçüncü cümlede terbiye ve keyfiyetleri birdir. Terbiye ve keyfiyetleri birdir. Terbiye için daha kolay tefekkür edelim. Bal arılarını alsak bir tek bal arısını uçmayı öğretmek lazım. Kanat takmak lazım. Bal yapmayı öğretmek lazım. Polen tozdan ona tanıtmak lazım. Bir terbiye lazım. O terbiyenin kitabını yazdıktan sonra, o terbiyenin kanunlarını belirledikten sonra aynı kitabı binlerce bal arısına okutmak, ders vermek, öğretmek kolaydır. Meyvelerde de şöyledir. Şimdi terbiye, onun bir büyümesi var. Girdiği bir şekil var. Aldığı bir renk var. Onun çekirdeğinde programının yazılması var. Onun içinde mineraller var. O mineralleri efendim o meyvenin muhafaza etmesi var. Hepsi bunların bir terbiye. Bir tek meyvenin terbiyesi yazıldıktan sonra şekli böyle olacak. Rengi böyle olacak. Lezzeti tadı böyle olacak. İçinde C vitamini, şu vitamin olacak. Bunu yaptıktan sonra binlerce meyveyi aynı kanunlar ile terbiye etmek yine aynıdır. Bakın hiçbir meyve yaratılmasaydı tek bir meyvenin terbiyesi için yine aynı kanunların o aynı terbiye kitabının yoktan yazılması lazımdı. Üstadımız neyi yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Küçüğü yaratmak kolay değildir. Büyüğü icat da zor değildir. İkisi müsavidir. Niye? Çünkü küçük için de bir merkez lazım. Öyle bir merkez lazım ki bütün büyüğe lazım olan merkez lazım. Küçüğe o merkezi yapabilecek bir kuvvet lazım. Küçük için de bir kanun lazım. o kanunu icat edebilecek bir kuvvet lazım. Küçüğün de terbiyesi ve keyfiyeti var. O terbiye ve o keyfiyet ile küçüğü terbiye etmek lazım. O kitabın da baştan yazılması lazım. Dolayısıyla küçük bir meyve, bir sinek deyip geçmeyin. Sineklerin nev'inde ne gözüküyorsa bir tek sinekte o gözüküyor. Bütün ağaçlarda ne gözüküyorsa tek bir ağaçta o gözüküyor. Bütün meyveler için ne lazımsa tek bir meyve içinde o lazımdır. Kainatın yaratılışındaki, alemin icadındaki kolaylık bu kanunlardan dolayı çıkıyor. Allah kanunları koymuş. Üstadımız diyor ki, malumdur ki, üç şeyden bahsettik. Bir merkez, iki kanun, üç terbiye. Şimdi üstadım üçüne bir daha bakıyor. Merkezin ittihadı, merkezin biri olması. İki, kanunun vahdeti, kanunun birliği. Üç, terbiyenin vahdaniyeti, terbiyenin de bir elden çıkması ve terbiyenin de bir olması sayesinde külfet, meşakkat, masraf azalır. Ne kadar kolay. Altta bir misal gelecek. Üstadımız başka bir yerde şu misali de veriyor. O misali böyle zikretmemiş. 1000 askerden oluşan bir tabur düşünün. Bir kumandan onları idare edecek. Bakın merkez bir. Hepsi kumandanın sözünü dinliyor. Şimdi kumandanın bir askere yat deyip onu yatırmasıyla 1000 askere yat dediği zaman ona itaat eden 1000 askeri yatırması arasında bir fark yoktur. Merkez birdir. Bütün askerler bir kanuna bağlıdır. Bir kanuna. Askeriye kanunlarına bağlıdır. Dolayısıyla bir tek kumandan onların bağlı oldukları kanunlar ile onları sevk ve idare eder. Bir askerin idaresiyle bakın, 1000 askerin idaresi aynıdır. Askerlerin terbiyeleri de aynıdır. Dolayısıyla bir askere tüfek atmayı, efendim zıplamayı, işte sürünmeyi ve diğer askeri keyfiyetleri öğretmek hangi zahmette ise 1000 askere öğretmek de aynı zahmettedir. Bakın dolayısıyla bir askeri cihazlandırmak, terbiye etmek için neler yapılması lazımsa, kumandan lazım, kışla lazım, onun terbiye kitabının yazılması lazım ve keza ve keza 1000 asker için de aynı şey lazım. Yani asıl mesele bir askerde bunları göstermek, bunları faaliyete sokmak. Tekini yaptıktan sonra hepsini yaparsınız. Niye? Birlikte bir kolaylık vardı. Bir merkezden idade bir kolaylık vardı. Şimdi zaten o da diyor ki acaba bir kumandanın 1000 askeri idare etmesi mi zordu? Yoksa bir askerin, bakın 1000 değil, bir askerin 10 kumandan tarafından idaresi mi zordu? İkincisi zordu. Niye? Bir asker, bir kumandan der ki sağa git, diğeri der ki sola git. Biri der ki yat, diğeri der nişan al. Hangisinin sözünü dinleyecek? Bakın idare farklı ellerde oldu mu? Yani bir merkez olmazsa, bir kanun olmazsa, terbiye ve keyfiyetler bir olmazsa, o zaman bir askerin idaresi bir merkeze, bir kanuna, aynı terbiyeye bakan 1000 askerin idaresinden daha zordu. Hakikate bir pencere açsak, bütün kainatın yaratılması, bütün alemin icadı, bir tek merkez, Allah'a bakar. Allah'ın kanunlarına onlar musahhar ve itaatkar ve Allah tarafından terbiye ediliyorsa izah çok kolaydır. Kainatın icadı, terbiyesi, Bir tek kelebeğin icadı terbiyesi kadar kolaydı. Ama şu alemin icadı sebeplere verilirse, kumandanlar birden ona yüze çıkartılırsa, o zaman tek bir kelebeğin icadı, terbiyesi, yaratılması kainat kadar zordur. Neyi okumaya çalışıyoruz? Kainatın heyet-i mecmuasına, enva ve külliyat üzerindeki damgayı okumaya çalışıyoruz. Şimdi aynı mana üstadım ifade ediyor. İhata zor olduğu için ben bazı yerlerde bölüp efendim gelecek cümlelerin izahını önceden yapıyorum. Ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki bakın çok eşya tek bir merkeze, tek bir kanuna, tek bir terbiyeye bağlanırsa onların icadı öyle bir kolaylık hasıl olur ki pek çok semereleri, pek çok meyveleri olan bir ağaç yedi vahide tek bir ele verirse, tek bir semerenin, meyvenin yapılışı da eyadi-i kesireye birçok ellere tevdi edildiği zaman her iki tarafın yapılışları suletçe, kolaylıkça bir olur. Ne kadar güzel değil mi? Üzerinde yüzlerce meyvesi olan bir ağacın icadı tek bir ele, tek bir merkeze verilse, tek bir meyvenin icadı da çok ellere verilse, ikisinin de icatları birdir. Tek bir meyve hatta daha zordur. Ağacın bütün meyveler tek bir merkeze, tek bir kanuna tabi olduğu için ağaçtaki bütün meyvelerin icadı tek bir meyve gibi kolaydır. Ama sen tek bir meyveyi 10 tane, 20 tane merkeze verdiğinde bir merkez sarı olsun der, diğeri kırmızı olsun der. Biri der ki şekli karpuz gibi olsun. Yok, biri der ki efendim elma gibi olsun. Biri der ki patlıcan gibi olsun. Biri der ki lezzeti bu olsun. Diğer merkez yok bu olsun der. Biri der ki içine şu vitaminler olsun. Diğeri başka bir şey olsun. Neticede sebepler arasındaki ihtilaf ve kavgadan tek bir meyve de vücuda gelemez. Üstadımız suletçe bir olur diyor ya kolaylıkça. Aslında bir de olmaz yani. Bir de olmaz. O tek bir meyvenin icadı ağacın icadından daha zordu. Daha zordu. Anlattığım ihtilaftan dolayı. Ve aralarında yaratılışça fark yoktur. Üstadımızın fark yoktur demesi birazdan gelecek. Üstadımız başka bir pencereden bakıp fark yoktur diyor. Yani şundan fark yoktur diyor. Ağacı yaratmak için hangi aletler, hangi edavatlar, hangi kanunlar, hangi terbiye kitabı lazımsa tek bir meyve içinde aynı şeyler lazımdır. Ağdaki fark bu cihetten yoktur yani. Yoksa tek bir meyve farklı ellere verirse arada fark vardı, bu daha zordu. Ama yaratılışına lazım olan alet ve edavat cihetinde bir fark yoktu. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin, meyvenin terbiyesi için lazım olan cihazat ve alat ve edavat ve saire ve diğer şeyler bir adam tarafından yapılan semeradar, meyveli şecerenin, ağacın terbiyesi ve yapılması için aynen o kadar malzeme lazım. Yani fark olmaması bu cihette. Yoksa yaratılıştaki zorluk cihetiyle değil. Yaratılıştaki zorluk cihetiyle ifade ettim, bir daha söyleyeyim. Tek bir meyvenin 10 kişi tarafından yapılması daha zordur. Mümkün değildir. Karar alamazlar. Kavga çıkar, ihtilaf çıkar. Ama lazım olan maddeler cihetiyle aynıdır. Niye aynıdır? Bir daha ifade edeyim. Çünkü çok içinle ne lazımsa az içinde O şey lazımdı. Üstadımızın zaten bir tane misali var. Şu cümle ifade etmiş, şu cümleyi ilave etmiş üstadımız. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir. Misalle hakikat oturacak. Mesela bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar alet, edavat ve makine lazımdı? Düşünün şimdi, bir orduyu giydireceksiniz. Silahlarını vereceksiniz. Ayakkabılarını vereceksiniz. Ne kadar alet lazım? Ne kadar edavat lazım? Aynı aletler, aynı fabrika, bir neferin elbisesi için de o kadar alat ve edavat lazımdı. Yani diyemeyiz ki bir tek askeri giydirmek daha kolaydı. Niye? Çünkü ona bir silah vereceksin. O silah için bir tezgah lazım. Mesele tezgahın kendisinde. O tezgahı yaptıktan sonra bir silahla bin silah aynıdır. Askere bir bot vereceğiz. Bir tek askere de bot versek, bir bot fabrikamız, o botun işleneceği aletler, makineler olmalı. Makine olduktan sonra ha bir bot, ha bin bot. O zaman şunu ifade edebilir miyiz? Bütün askerlerin, bütün ordunun giydirilmesi aslında bir tek askerin giydirilmesi gibidir. Başka bir cihetten şöyle desek, bir tek askeri giydirmek için bütün orduyu giydirebilecek aletler ve fabrikalara ihtiyaç vardır. Üstadım bunu anlatıyor şimdi işte. Bir daha okuyalım cümleyi. Bir ordu ve askere yapılan elbise tedariki için ne kadar alat, edavat ve makine lazımdı? Bir neferin elbisesi için de o kadar alat ve edavat lazımdı. İkinci misal üstadımızın. Ve keza bir kitabın bin nushasıyla bir nushasının ücreti matbaaca birdir. Bazen de tek bir nushanın tab'ı daha fazla ücrete tabi tutulur. Değil mi? Çok masraf olmasın diye bir kitap basmaya kalksak daha masraflı olur. Niçin? Çünkü bir kitabı basmak için, bin kitabı basmak için ne lazımsa aynı hazırlık yapılır. Zaten mesele o hazırlığın kendisi, harflerin dizilişi. Hazırlık yapıldıktan sonra geriye düğmeye basmak kalır. O zaman da bir kitapla bin kitap, bir kitapla 10.000 kitap aynıdır. Mesele bir kitap değil. Mesele o kitabın basılması için lazım olan aletleri, lazım olan harfleri, lazım olan tezgahı kurmak. Bunu kurduktan sonra gerisi kolay. O zaman şu kainat yok. Hiçbir şey yaratılmamış. Tek bir sinek olacak. Yine güneş lazım. Yine hava lazım. Yine su lazım. Su lazımsa bulut lazım. Oksijen lazım. Atmosferimiz lazım. Hayatını devam ettirecek. İğnesi lazım, gözü lazım, çiçek lazım. Yani tek bir sineği icat etmek için lazım olan fabrikayı kurabilirseniz bütün kainatı da yaratabilirsiniz. Söz nereye geldi o zaman? Tek bir sinek benimdir diyebilmek için kainat benimdir diyebilmek ve kainatı yaratabilecek kadar kudrete malik olmak lazım. Söz buraya geliyor. Ne damgasıydı? Üstadımız dedi ya, tevhid damgası. Allah'ın birliğinin damgası. Ve subhanallah. Evet. Bazen de bir nusanın tab'ı daha fazla ücrete tabi tutulur. Buna kıyasen bir matbaayı bırakıp çok matbaalara başvurulsa birkaç kat fazla ücretlerin verilmesi lazım gelir. Bir kitabı bu matbaa yapsa Aynı kitabı başka bir matbaa yapsa fesubhanallah. Düşünün, 1000 kitap basacaksınız, 1000 matbaaya gittiniz. Halbuki o ücretle bir matbaada 100.000 kitap basabilirsiniz. Evet, kesret vahdete isnat edilmediği takdirde vahdeti kesrete isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Ne güzel cümle değil mi? Evet, kesret, kesretten maksat ne? Şu kainat. Vahdete, vahdetten kasıt Allah. Şu kainat bütün nevleriyle, külliyatıyla, cüzleriyle Allah'a isnat edilmediği takdirde, haşa ve kella, bu kainatı Allah yapmadı, Allah yoktur denildiği takdirde vahdeti, vahdetten kasıt tek bir mevcudu, bir kelebeği, bir meyveyi kesrete, kesretten kasıt sebeplere, esbaba isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. O zaman ne oldu? Her bir varlık için farklı merkezler, farklı kanunlar, fesubhanallah, farklı fabrikalar. Beyza Efendimiz dedi ya, bir matbaada 1000 kitap basılır. Ama sen bir merkez yok ederdi. Her kitap için farklı farklı matbaalar kabul ederse. Şimdi bir sinek bir kitap. Düşünsenize, bütün sinekler Allah'ın kudret fabrikasından çıksana kadar kolay. Ama Allah inkar edilse her bir sinek için, düşünebiliyor musunuz? Ona ait özel bir fabrika, bir matbaa lazım. Sinek bir kelime olsa. Bir kelebek bir kelime. Matbaa bir olsa, yani Cenab-ı Hak yaratsana kadar kolay. Ama Cenab-ı Hak inkar edilirse her kelebek kelimesine farklı bir matbaa lazım. O zaman düşünsenize, bir kelebeğin yazılması için ne kadar masraf lazım. Ne kadar alet, ne kadar edavat lazım. Ve subhanallah. O zaman bir daha okuyalım son cümleyi. Evet, kesret yani mevcudat vahdete, Allah'a isnat edilmediği takdirde vahdeti tek bir mevcudu kesrete, sebeplere isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Demek dağınık bir nev'in icadındaki sureti harika vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. Evet. Allah yarattığı için kolaydı. Haşa ve kella. Rabbimizin icadı olmasaydı tek bir meyve vücuda gelemezdi. Kolaylıktaki sır vahdetten meydana geliyormuş. O zaman biz 10. lemmaya bir isim koysak, şu delil desek, ne deriz? Vahdetteki kolaylık, kesretteki suubet ve zorluk deriz. İnşallah gün boyunca bu delili tefekkür edelim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil fatiha.